Ayrım 48.
İtalya'da Antonio Gramsci 1891-1937 özgün sayılabilecek bir kuram geliştirdi. Ona göre sermayeci düzenin yerini almaya hazırlanan proletarya kendi diktatörlüğünü evrensel organlarda gerçekleştirmeliydi. Bu organlarda fabrika kurulu diye adlandırılmalıydı. Gramsci'nin bu yeni kurulu Rusya'daki fabrika komitelerinin ve Sovyetlerin bütünleşmiş biçimiydi. Bu kurullarda iktisadi altyapıyla siyasal üst yapı bir bütün oluşturacaktı. Gramsci'nin bu görüşleri 1929-1937 arasında hapishanede doldurduğu 32 defterde ortaya konulmuştur. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla düşünce devinimleri, Freud'un yaygın etkisi. Ruh bilimin felsefeden kopup laboratuvara girmesi ve gerek kuram açısından gerek uygulama açısından çok yönlü bir bilimsel araştırma alanı durumuna gelmesi, elbette her şeyden önce felsefe alanında yüzyıllardır süren bilinç ve ruh incelemelerinin bir ürünü olmuştur. Onun bir bilim olarak gelişmesinde en büyük katkılardan biri de elbet ruh hekimlerinin katkısıdır. Bunların başında ruh ayrıştırması yönteminin ve Uluslararası Ruh Ayrıştırması Derneği'nin kurucusu Viyanalı Sigmund Freud gelir. Freud görüşleriyle yalnız ruh hekimliği ya da ruh bilim dünyasını değil bütün bir düşünce dünyasını etkilemiştir. Hekim olarak hastalarıyla ilişkisi ona kendini de bir başkası gibi, bir yabancı gibi almasını ve incelemesini esinlemişti. Bu inceleme ona onda bir takım ikircikli duyguların var olduğunu gösterdi, özellikle babasıyla ilgili olarak sallantılı duyguları vardı. Freud giderek insan ruhunun derinlerine yöneldi. Bu yöneliminde cinsel yaşamın, özellikle çocukluktaki cinsel yaşamın, insan ruhunun oluşumunda ve gelişiminde çok büyük bir etkisi olduğunu gördü. Cinsel yaşamın kökenleri. İnsanda cinsel yaşam erginlik döneminden çok önce, hatta doğumla birlikte başlıyordu. Cinsel yaşamı iyi anlayabilmek için cinsellik kavramıyla cinsel organ kavramını birbirinden ayırmak gerekirdi. Çünkü cinsel yaşam cinsel organların edimlerini kat kat aşan bir genişliğe sahipti. Cinsel yaşam bedenin çeşitli bölgelerinden haz almayı sağlayan bir işlevi içeriyordu. Bu işlev her şeyden önce üremenin buyruğundaydı ama üremeyle sınırlı değildi. Çok zaman hazla üreme birbirine tam olarak uymayan iki ayrı etkinlik alanı oluşturuyordu. Çocuklukta yaşanılan cinsel deneyler daha sonraki cinsel yaşamın özelliklerini yaratıcı deneyler oluyordu. Belli bir nesneye saplantılı bağlılık gibi, kıskançlık gibi durumlar hep bu ilk cinsel deneylerin belirleyiciliğinde gelişiyordu. Bu ilk çocukluk olguları gelişigüzel gelişen olgular değildi. Bunlar belli bir düzen içinde gerçekleşiyordu. Cinsel yaşam etkinliği 5. yaşın sonlarına doğru artıyor, sonra belli bir zaman için duruluyordu. O sıra belli bir unutuş, belli bir gerileme oluyordu. Doğa yasası kadar kesin bir kuraldı bu. Söz konusu sönüklük, erginlik döneminin başlamasıyla son buluyordu. Haz alanı olarak kendini gösteren ilk organ, doğumla birlikte etkinliğini ortaya koymakta olan ağızdı. Doğumla birlikte bu alan tüm ruhsal etkinliğin yoğunlaştığı alan oluyordu. Çocuk beslenmeye yarayan bu organını emme hazzı için kullanıyordu. Demek ki ağzın beslenme işlevinden bağımsız bir işlevi, haz verme işlevi vardı. Emmenin çocuğa sağladığı haz düpedüz cinsel hazdı. Bir başka haz alanı mukoza ile derinin kavuşma noktası olan anüstü. Fizyolojistler daha önce vücudun her yerinde deri ile mukozanın kavuştuğu tüm noktaların yalnızca duyarlı bölgeler olmadıklarını, aynı zamanda haz bölgeleri olduklarını göstermişlerdi. Anal hazın kaynağı çocuk için dışkıyı boşaltma işlemindeydi. Çocuk bu işlemi yerine getirerek gücünü göstermiş oluyordu. Buna karşılık bağırsaklarda birikeni boşaltmak istememek ve inatla tutmak ana baba yetkisine karşı bir direniş olabiliyordu. Çocuğun cinsel gelişimi ve libido. Freud doğumdan sonraki ilk dönemi narkisosçuluk dönemi ya da ilksel cinsellik dönemi olarak belirliyordu. İlk 6 aydan sonra 12. aya kadar ağız dönemi sürüyordu. Bu dönem cinsel organ öncesi dönemdi. ana göğsüne bağımlılık, emme ve ısırma bu dönemin en etkin belirtisiydi. Gene bir cinsel organ öncesi dönem olan anal dönemde ya da sadik anal dönemde dışkılama ya da tepki olarak dışkılamama başlıca haz edimini oluşturuyordu. Bu iki dönemi izleyen cinsel organ döneminde ya fallus döneminde benin belirlenmesi ve ana babayla ilk cinsel ilişkiler ortaya çıkıyordu. Oidipus karmaşası bu dönemin ürünüydü. Bu karmaşık çocuğun annesine karşı çekici, babasına karşı itici eğilimlerin tümünü kapsıyordu. Çocuk bu dönemde annesine cinsel bir bağla bağlıydı, rakibi saydığı babasına karşı da tam bir tepki içindeydi. Erkek çocuktaki Oidipus karmaşığını kız çocukta Elektra karmaşığı karşılıyordu. Demek ki Oidipus karmaşığı bu fallus döneminin ürünüydü. Erkekler bu dönemde bir cinsel organa, fallus, sahip olmanın bilincine uğraşıyorlardı. Kızlarsa gelişmiş bir cinsel organa, bir fallusa sahip olmamanın verdiği iyi dişlik duygusunu düşünüyorlardı. Demek ki ikinci yaşta ortaya çıkan sadik anal eğilimleri 3. ve 4. yaşlarda fallus dönemi izliyordu. 5 yaşla 9 yaş arası bir örtülü gelişim dönemiydi. Ruhsal yapı bu dönemde oluşuyor, benin kurulması bu dönemde gerçekleşiyordu. Bilinç dışı dünyada bastırmalarla bu dönemde kuruluyordu. Bu uzun evrede toplumsal, mantıksal, ahlaki düşünceler oluşuyordu. 9 yaşla 13 yaş arası erginlik öncesi dönemdi. Daha önce bastırılmış çocuksu eğilimler bu dönemde ortaya çıkıyordu. Bu dönem mastürbasyon ve homoseksüellik eğilimleriyle belirgindi. Bunu olgunlaşma dönemi diyebileceğimiz erginlik dönemi izliyordu. Freud bütün bu cinsel oluşumların, cinsel etkinliklerin temeline libido kavramını yerleştiriyordu. Bu kavram biyolojik olmaktan çok felsefi bir kavramdı ve cinsel enerjiyi anlatıyordu. Ruh ayrıştırması yöntemi. Freud'un ruh bilime ya da ruh hekimliğine en büyük katkısı ruh ayrıştırması yöntemini bulmuş olmasıdır. Bu yöntem onun bilinç dışı bir ruhsal yaşamın varlığına inancından doğmuştur. Bazı anların bilincine varma bir katarsisi, bir arınmayı, bir iyileşmeyi getirebilirdi. Bilinç dışı dediğimiz şey daha çok bireyin ilk dönemleriyle, deyim yerindeyse tarih öncesi dönemleriyle ilgiliydi. Ruh ayrıştırması yoluyla insanın derin ruhsal bilgisine ulaşmak etkin bir iyileştirme yolu olabilirdi. Nevrozların iyileştirilmesinde kullanılabilirdi. Ruh ayrıştırması yöntemi hastayı sorgulamayı değil, onu konuşmaya bırakmayı gerektiriyordu. Gene de bu yöntem hasta ile hekim arasında belli bir ilişkiyi, alışverişi zorunlu kılmaktaydı. Freud ruh ayrıştırmasına giriş adlı kitabında şöyle diyordu. Ruh ayrıştırması yoluyla iyileştirme, ayrıştırılanla yani hastayla hekim arasında bir iletişimi, bir söz alışverişini gerektirir. Hasta konuşur, geçmiş yaşamının olaylarını anlatır, şimdiki izlenimlerini anlatır, yakınır, arzularını ve heyecanlarını açıklar. Hekim hastanın fikirlerinin ilerleyişini yönetmeye ya da yönlendirmeye çalışır, hastanın anılarını uyandırır, dikkatini bazı noktalara çeker, onun ortaya koyduğu şeylere açıklamalar getirir. Hastada oluşan kavrama ya da kavrayamama tepkilerini gözlemler. Ancak bu yöntem bilgiden çok ustalığı gerektirecek bir yöntem gibi görünmektedir. Freud şöyle der, insan ruh ayrıştırmasını önce kendi varlığında, kendi kişiliğini inceleyerek öğrenecektir. Bu işin okulu olamayacaktır. Ne kurgusal felsefe, ne tanıtlamalı ruh bilim, ne deneysel denilen ve duyular fizyolojisine bağlanan ruh bilim size bedenle ruh arasındaki ilişki üzerine veriler sağlayabilir ve herhangi bir ruhsal karışıklığı anlama olanağı verebilir. Ruh ayrıştırması nasıl yapılır? Haftada bir defa, bir saatlik ya da bir saat biraz geçen sürede hasta tam anlamında bedensel ve ruhsal bir çözülme içinde kendini divana bırakmıştır ve hekimi görmemektedir. Onun işi hiçbir şey tutmadan aklına gelenleri olduğu gibi söylemektir, en saçma ve en şaşırtıcı olanları bile. Zaten en güç ve en önemli olan da saçma ve şaşırtıcı olanları dışa dökebilmektir. Bu özgür çağrıştırma içinde hasta düşlerini de ortaya koyacaktır. Bu arada hekim hastanın gösterdiği tepkileri susma, sakınma, heyecanlanma, ağızdan kaçırma ve benzeri not eder. Bu çalışma içinde belki de en önemli nokta düşlerin ayrıştırılmasıdır. İlk bakışta saçma görünen düşlerimiz gerçekte iç dünyamızı ortaya koyan simgelerle örülmüştür. Adler ve Young, ruh ayrıştırması yöntemini Freud'dan sonra Alfred Adler 1870-1937 geliştirdi. Aşağılık duygusu gibi, toplumsallık duygusunun eksikliği gibi konularda özel olarak çalışmalar yapmış olan Adler, Freud'un çalışma arkadaşlarındandı. 1910'dan sonra Freud'dan ayrıldı ve bundan böyle çalışmalarını kişilik yapısı ve kişilik özellikleri araştırmalarına dayandırdı. Özellikle çocuk ruh bilimiyle ilgilendi. Onun ruh bilim anlayışı Freud'inkinden daha toplumsal açılımlıydı. Adler dinamik bilinç dışı kavramını benimsiyor ancak onda cinselliğin rolünü en aza indirgiyordu. Ona göre çocuklukta belirleyici olan cinsellik değil, bireysel ve toplumsal etkenlerdi. İnsan zayıflığının bilincindedir, zayıflığını gidermeye çalışır diye düşünüyordu Adler. Çocuğun büyümek için acele edişi güç kazanmak ve güvenli olmak içindi. Carl Gustav Jung 1875-1961 ruh ayrıştırmasına yeni boyutlar getirdi. Bu İsviçreli ünlü hekim ilk çalışmalarını Freud'la yapmıştı. Onun hastayı tüm ruhsal yanıyla, tüm duygusal düşünsel yanıyla kavramayı amaçlayan ruh ayrıştırması anlayışı az çok dinsel bir anlam da taşıyordu. Onun amacı değişik bireyleri ve değişik kültürleri birbirleriyle karşılaştırmaktı. Doğuya, Güney Afrika'ya, Kenya'ya, Meksika'ya yolculuklar yaptı. Freud'un kişisel bilinç dışı kavramına karşı ortak bilinç dışı ya da toplumsal bilinç dışı kavramını getirdi. Ayrıca insan imgeleminin temel yapıları saydığı ilk örnekleri inceledi. Ona göre zamandan ve uzamdan bağımsız ilk örnekleri yaratan bir evrensel temel olmalıydı. Jung'un ruh ayrıştırması anlayışı, bilinç dışının derinliklerini dinsel bilinç olarak görmeye dayanan ve derinlikler ruh bilimi diye adlandırılan özel bir bakış biçimidir. Henry Bergson, ruh bilimde bu gelişimler sürerken, felsefede Henry Bergson, ruh bilimsel ben kavramına dayanan bir metafizik geliştirdi. Ona göre felsefi araştırmanın konusu olan gerçek, düşüncenin kavramlarıyla tanınabilecek durağan ya da süreyen bir şey değildir. Bir arı oluşumdur. Bu oluşumun evrensel açıklamasına ancak sezgiyle ulaşılabilir. Sezgiyle ulaşılabilen bu gerçeklik elbette matematiksel belirlemeden kaçan bir gerçekliktir. Bergson sezgiyi bir düşünce yöntemi olarak koyar, düşüncenin tek yöntemi olarak koyar. Onun öğretisi böylece usçuluğa karşı çıkan tam anlamında öznelci bir sezgicilik olur. Bu bakışıyla Bergson, M.Ö. 5. yüzyılın sürekli akışını, Herakleitos'un her şey akıp geçer görüşünü iç dünyamıza da uygular. Bergson'a göre insan zihni bu sürekli akıp geçen gerçekliği kavrayabilecek yapıda değildir. Çünkü gerçeklik arı oluşumdur, süreklilik ve bölünmezlik onun başlıca niteliğidir. Durağanlık ve parçalılık ondan uzak durumlardır. Bu arı oluşumu kavrayacak olan sezgi, soyutlayıcı bilgiyle uzlaşamayan bir şeydir. Aynı zamanda kavramlarla da ilgili değildir. O daha çok bilinenle bilen arasındaki bir uyumu, bir yakınlığı ortaya koyar. Böylece ruh bilimsel bir temele ulaşılır. Tanıyan benle, tanınan benin özdeşliği söz konusudur. Sezgi aynı zamanda şeylerin içine işler, bir çeşit duygudaşlıkla şeylere girer. Bergson sezgiyi şöyle tanımlar. Sezgi diye kendisinde tek olarak dolayısıyla açıklanamaz olarak bulunan şeyle buluşmak için bir nesnenin içine girmemizi sağlayan duygudaşlık türüne deriz. Bizim bu içine girdiğimiz şey arı oluşumdan başka bir şey değildir. Canlı atılım. Bergson aynı çizgiyi evren açıklamasında da korur. Evrende akıp geçen şeyler bilinçte akıp geçen şeylere benzer. Ancak evreni bugün bilimlerin yaptığı gibi açıklamak istersek sezgiyle nereye varabiliriz? Bergson'a göre evrende her şeyi yaşamla, canlı atılımla, elan vital açıklamak gerekir. Ancak her yerde yaşam olmadığı, evrenin büyük bir bölümünün cansız olduğu doğru değil mi? Bergson'a göre doğru değil. Ona göre yaşam yalnızca bizim şu küçük dünyamıza özgü olamaz. Başka benzer gezegenlerde de yaşam olmalıdır. Bergson her şeyden önce bize yaşamı herhangi bir fiziksel kimyasal etkinliğe indirgeyemeyeceğimizi bildirir. Ona göre Darwincilik de yanlıştır, türlerin gelişiminde dış etkenlerin varlığı söz konusu olamaz. Böylece madde dediğimiz şeyi de canlı atılımla açıklamak gerekecektir. Madde doğasını değiştirmeyen şeydir, süreden başka bir şey değildir, sürenin en aşağı derecesidir. Her ne olursa olsun, her şey tam bir akış içindedir. Benim bedenimde, ruhumda, bedenimin çevresindeki nesnelerde tam bir akış içindedir. Süre her şeyin özüdür, gerçekliği var eder. Gerçekliğin örüldüğü iplik ya da biçildiği kumaştır. Her şey ondan yapılmıştır. O hem varlığımızın temelidir, hem şeylerin temelidir. Dış dünya süreden olduğu gibi ben de süreden yapılmışım. Benimin gerçekliği, iç yaşamımın gerçekliği süreden ya da gerçek zamandan başka bir şey değildir. Öznellik zamansallıktır. Bilinç olguları niteliksel olgulardır. Bergson bu konuda şöyle der. Derin bilinç durumları kendinde şeyler olarak alındıklarında nicelikle hiçbir ilişkisi olmayan şeylerdir. Onlar arı niteliklerdir. Birbirlerine öyle bir biçimde karışırlar ki onların bir mi çok mu olduğunu söylemek ve onların doğasını anında bozmadan bu açıdan onları açıklamak olası değildir. Bergson böylece arı zamansallık olarak belirlediği benimizin gerçek zamanıyla fiziksel matematiksel bilimlerin ölçtüğü nesnel zamanı birbirinden ayırır. Bu nesnel zaman boş ve durağan bir yığılışımdan başka bir şey değildir. Bizim süremiz bir canlı atılım olmakla mutlağı oluşturur. O kişiliğimizin de özgürlüğümüzün de kaynağıdır. Bene dayanan her şey kesin bir biçimde özgürlükle ilgilidir. Kapalı ahlak ve açık ahlak, düşünceyi tam olarak arı öznelciliğe indirgeyen ve onu bir anlamda sanata yaklaştırarak gerçek dayanaklarından yoksun bırakan Bergsonculuğun belki en ilgi çekici yanı ahlak anlayışıdır. Ahlakı kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayıran Bergson için kapalılık toplumsallıkla, toplumda kalıplanmışlıkla ilgilidir. Kapalı ahlaka dıştan benimsetilmiş ahlak da diyebiliriz. Böyle olmakla kişilerce tartışılmadan benimsenmiştir. Kapalı ahlak site ahlakıdır, yurt ahlakıdır, yurttaş ahlakıdır. Yaşamı toplum adına ya da topluluk adına etkin kılmak için bireye sunulmuş olan tüm davranış formülleri bu ahlakla ilgilidir. Kapalı ahlak hem bir zorunluluk ahlakıdır, hem de bir içgüdüsellik ahlakıdır, hem de bir kesinlik ahlakıdır. Buna karşılık açık ahlak, kendiliğinden olan, sezgisel olan, ilerlemeye açık olan ahlaktır, gerçek aydın ahlakıdır, düşünülerek ve tartışılarak var olur, yani bireyin kendi özgür seçişleriyle kurulur. Gerçekte her ahlak gibi bu ahlak da kişiye zorunluluklar getirir, uyulması gereken kurallar getirir, ne var ki o hiçbir biçimde zorla benimsetilmiş değildir, özgürce isteyerek benimsenmiştir. İnsanlığın ileriye gitmesi ancak böylesi bir ahlakla olasıdır. Açık ahlak, bireyin toplumsal çerçeveyi, toplumsal zorunlulukları, toplumsal engelleri aşıp kendini gerçekleştirmesini sağlar. Kısacası açık ahlak bireysel ahlaktır, toplum adına, insanlık adına tartışılıp benimsenmiş de olsa bireysel ahlaktır. İçselliğe yöneliş. Bergson felsefeyi tam anlamında öznelci bir temele oturturken yalnız değildi. Fransız filozofları Acourneau 1801-1877 ve E. Boutroux 1845-1921 Bergson'dan önce öznelci bakışı önermiş ve savunmuşlardı. Olgusal ve göreli gerçeklikler düzeninden üst gerçeklikler düzenine yükselebilir ve böylece yavaş yavaş olguların gerçekliğinin temelindeki düşünceye girebiliriz diyordu. Kurno. Bergson'un öğretmeni E. Boutroux da doğa yasalarının olumsallığı adlı yapıtında şunları söylüyordu. Nesnenin belirli ve sınırlı gerçeklikler olarak göründüğü dışsal bakış açısını bırakarak kendi derinliklerimize dönmek ve olabilirse kendi varlığımızı derinlikleriyle yakalamak için özgürlüğün sonsuz bir kaynak olduğuna inanıyoruz. Bu, kendi derinliklerimize dönmek çabasının ilk gerçekleştiricisi Bergson olmuştur. Buna göre özetle söylersek, Bergson her şeyden önce araştırmalarında dışsallığı belirleyen uzamdan çok içselliği belirleyen zamana ağırlık veriyordu ve daha önce de belirttiğimiz gibi gerçek ve ruhsal diye belirlediği içsel zamanı matematiksel zamandan ayırıyordu. Şöyle diyordu: özneyle ve nesneyle ilgili sorular, onların ayrılığıyla ya da birliğiyle ilgili sorular uzamdan çok zaman çerçevesinde ortaya konulmalıdır. Bergson'a göre felsefe bizim kavramlarla tanıdığımız dural varlığı konu edinemeyeceğine göre arı oluşuma yönelecektir. Arı oluşum öznelliğimizde olup geçen oluşumdur. Arı oluşum biz sezgiyle yakalarız. Sezgi bize şeylerin evrensel açıklamasını kazandırır. Geleneksel usçuluğu, özellikle Kant usçuluğunu karşısına alan bir ilkedir bu. Kısacası Bergson'un felsefeye getirdiği başlıca yenilik şudur: Bergson zaman kavramıyla ben kavramını özdeşleştirmiştir. Sezgisine vardığım süre benden başka bir şey değildir. Demek ki özne kendini şimdiki zamanda sezer. Öyleyse ben kendimi bütün genişliğiyle, genişliğimle sezemiyorum. Kendime her yönelişim geçmişle ve gelecekle sınırlanmış parçalı bir dokunmadır. Geçmişim kaçar sezgimden, şimdim de bütün genişliğiyle sezdirmez bana kendisini. Ben şimdimin dar yeriyle, en orta yeriyle, deyim yerinde ise en çok şimdi olan yanıyla çakışırım. Az sonra bu en çok şimdi olan şey de bir akış içinde kaçıp gidecektir benden. Sonuç olarak var olmak dediğimiz şey bizim için ardı arkası kesilmez, kaçınamaz bir akış içinde olmaktır. Edmund Husserl. Bergson bu görüşleriyle varoluşçu felsefeye dayanaklar hazırlarken bir başka öznelci filozof Edmund Husserl bu felsefe yöntemini verecek olan olgu bilim anlayışını geliştirdi. Husserl'in öncüsü Würzburg Üniversitesi'nde profesörlük yapmış olan Franz Brentano'dur. 1838-1917. Aristoteles'in ve skolastiklerin etkisinde kalmış ve daha çok Orta Çağ felsefesiyle ilgilenmiş olan Brentano, Aziz Thomasson'un etkisinde özne ve nesne ilişkisini incelerken, tanıyanın tanınanla, bilenin bilinenle bir yönergelik düzeninde özdeşleştiğini bildiriyordu.